Ayrım 15.
Bununla tabii ki sivil itaatsizliğin daima bu iki stratejiden birini izlediğini söylemek istemiyorum. İnsanların motifleri, umut ve beklentileri her durumda karmaşıktır ve sıkça bu iki strateji de söz konusu eyleyicilerin niyetlerini eş zamanlı olarak etkileyecektir. Gene de kurmaya çalıştığımız sivil itaatsizlik teorisi açısından bu iki strateji biçimi arasındaki analitik ayrımı vurgulamak anlamlıdır. Çünkü bu bize aşağıdaki biçimde bir hipotezi formüle etme imkanı sağlar. Böylelikle ikna araçlarının varlığı ve başarılı şekilde kullanılmalarının söz konusu olduğu bir durumda, sivil itaatsizliğin ne zaman haklı olabileceğini, bu koşulların yokluğu durumunda durumun ne olacağını ve ikna olmayan stratejilerinin ne zaman yelpazenin savunulmayacak noktasına yaklaşacaklarını söyleyebiliriz. Açıktır ki ikna stratejileri daha haklı gösterilebilecek özelliktedirler. Ama bu, ancak ikna metodunu çağrının makul ve başarılı şansının yüksek olduğu durumlar için geçerlidir. Örneğin 60'lı yıllarda Amerika'da yurttaş hakları hareketi için durum böyleydi. Amerikan politikasının söylemi 10 yıllardan beri eşitlik üzerine edilmiş laflarla yüklüydü ve 2. Dünya Savaşı ırk ayrımcılığı konusunda toplumun adalet duygularını keskinleştirmişti. Şüphesiz söyleminde de sözüm ona angajmanında da şimdiki gibi fazlasıyla var olan ikiyüzlülüğü inkar etmiyorum. Ama ikiyüzlülüğün kendisi bile ikna stratejileri açısından bir koz olabilir. Çoğunluk, hatta güney illerindeki çoğunluk bile sivil itaatsizlik aracılığıyla kendi yasalarını çıkarmaya zorlandığında mahcubiyetten kızarıyordu. Politik çoğunluk artık, evet biz toplumun bir bölümüne aşağı ırk muamelesi yapıyor ve bunu savunuyoruz deyip, sonra da hiçbir şey olmamış gibi kenara çekilemiyordu. Sivil itaatsizlik herkesi çoğunluğun birçok nedenle yıllardır görmezlikten geldiği şeyi görmeye zorluyordu. Böylelikle düşünceler değişti ve bu değişikliğin en çarpıcı delili, adalet mekanizmasının kavganın sonuna doğru savaş kazanılmak üzereyken, hareketin düşmanı olmaktan çıkıp müttefiki safına geçmesiydi. Ancak bu koşullar her zaman yoktur. Bazen koşullar Güney Afrika örneğinde olduğu gibi hiçbir şekilde uygun olmadığından ikna stratejilerinin büyük başarı şansları yoktur. İknayı hedeflemeyen stratejilerin haklı olabileceği durumların varlığını tümden ret mi edeceğiz? Peki böyle bir durumda ikinci tip meşru sivil itaatsizliğe başvurma yolu kalır mı? Ben böyle bir yaklaşımın çok katı olacağını düşünüyorum. Sağlam bir çalışma teorisinin bir parçası olarak genel içerikteki şu ilkeyi savunuyorum. Belirli bir resmi politikanın yukarıda tanımladığım biçimde gayri ahlaki ve haksız olduğuna inanan birey, etkin, ikna edici sivil itaatsizlik olanakları yoksa ve şiddet içermeyen ve başarı şansına sahip iknaya dayanmayan teknikler mevcutsa ve bu teknikler ters etki yaratma tehlikesi taşımıyorlarsa, bu birey iknaya dayanmayan araçlar kullanmakla doğruyu yapmaktadır. Bu yaklaşım bazılarınıza çok zayıf gözükebilir. Ancak ben sayılan tüm sınırlamaların gerekli olduğuna inanıyorum. Şimdi üçüncü tip diye tanımladığım sivil itaatsizlik biçimine geliyorum. Burada eyleyiciler değiştirmeye çalışılan politikanın benim yukarıda izahına çalıştığım özel biçimde haksız olduğunu düşünmüyorlar. Yani sivil itaatsizliğe başvuranlar çoğunluğun sadece kendi çıkarlarına göre hareket ettiği, bu arada başkalarının haklarını ihlal ettiği fikrinde değiller. Bunlar daha çok karşı çıktıkları politikayı temelde yanlış, ahmakça ve yıkıcı olarak değerlendiriyor ve hem çoğunluğun hem de kendi çıkarlarının nerede olduğunu çoğunluktan daha iyi bildiklerine inanıyorlar. Burada üçüncü tip sivil itaatsizlik söz konusu olduğunda iknaya dayanmayan stratejilerin tutarlı bir teori çerçevesi içerisinde haklı gösterilebileceği konusunda kuşkulu olduğumu söylemem gerekiyor. Çünkü sözünü ettiğim teori farklı kanaatlerin varlığını kabul eder ama baştan bunların haklı olabileceklerini reddeder. Bu konuda beni meşgul eden sorunları izah etmek için baştan değinmediğim Amerika'nın yakın tarihinde yaşanan bir sivil itaatsizlik olayından söz etmek istiyorum. Belki de kısa vadeli en etkin sivil itaatsizlik eylemi, Güney eyaletlerindeki bir kısım yurttaşların ve memurların siyah çocukları beyazların okullarına göndermeme eylemiydi. Oysa siyah çocuklar Anayasa Mahkemesi'nin 1954 yılındaki kararına göre bu hakka sahiplerdi. Bu yolla bir kuşağın önemli bir bölümünün gereksinim duyduğu eğitim engellenmiş oldu. Bunun bu çocukların gelecekleri üzerinde önemli etkileri olduğu açıktır. Bunu yapan memurların motifleri 3. tip diye tanımladığımız itaatsizliğin tipik motifleriydi. Yani bunlar kendi düşüncelerine göre tüm toplum için çok mantıksız, yanlış olan bir politikayı değiştirmeye, ertelemeye çalışıyorlardı ve kullandıkları yöntem ise başkalarını ikna değildi. Size tarihimizin bu uğursuz bölümünü hatırlatmam, bu çalışma teorisinin bu tür durumlar için iknaya dayanmayan stratejilere izin vermemesi gerektiğine inandığım anlamına gelmesin. Söylemek istediğim sadece, kuşkulu olmak ve farklı bir anlayışı savunanlardan şimdiye kadar olduğundan daha iyi argümanlar istemek için önemli gerekçelerimizin olduğudur. Bugün burada tabii ki ırk ayrımcılığı ile değil, atom politikası ile uğraşıyoruz. Sorulmadan söylemeliyim ki, ülkemin nükleer politikasına şiddetle karşıyım. Ancak tutarlı bir çalışma teorisinin buna karşı sivil itaatsizlik eylemlerini haklı çıkarıp çıkarmayacağını soruşturmamız ve her şeyden önce bu durumda sonuç alıcı sivil itaatsizlik stratejilerinin var olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Burada temel bir sorunla karşı karşıya bulunuyoruz. Neye ikna etmek istiyoruz? Yurttaş hakları hareketinde olduğu gibi, İkinci tip sivil itaatsizliğin eyleyicileri örtük bir biçimde var olan bir inancı Sokratesçi bir tarzda su yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar ve bu noktada çoğunluğun insanın yüzü kızarmadan reddedemeyeceği bu inancı kabul etmeyi bir şekilde taahhüt ettiğine inanıyorlar. Ancak atom politikası alanında örtük biçimde var olan böyle bir inanca paralel bir şey bulmak zordur. Profesör Habermas. Bakınız Habermas'ın bu kitaptaki yazısı. Ç.N. Buradaki konuşmasında Almanya'da füzelerin yerleştirilmesi konusunda çatışmaların ahlaki boyutlarına işaret etti. Ben bu boyutun şimdiye kadar nükleer politikaya karşı sivil itaatsizlik eylemlerine girişenlerin çoğunluğunun temel kaygıları olduğunu sanmıyorum. Örneğin İngiltere'de Graham Common'da atom tesislerinin kuşatılmasına katılan kadınların büyük bir bölümü dini gruplarca öne sürülen ve nükleer silahların savunma amacıyla kullanılmasına karşı olunduğu için, nükleer silah kullanımıyla tehdit etmenin de, hatta böyle bir tehdit, bir atom savaşı tehlikesini gerçekten ortadan kaldırsa bile, yanlış olduğunu öne süren bütünlüklü argümanı kabul etmiyordu. Bu oldukça katı, sezgilere karşı bir argümandır. Atom silahlarına karşı kampanyaya katılanların büyük çoğunluğu argümanlarını başka bir iddiaya, atom silahlanmasının ahmakça bir politika olduğu ve bunun bir atom savaşını engellemeyeceği, tersine böyle bir tehlikeyi artıracağı iddiasına dayandırıyorlar. Kuşkusuz etikle aklın argümanlarını basitçe karşı karşıya getirmek çok kaba bir yaklaşımdır ve ben füzelerin konumlandırılmasına karşı gerek ahlaki, gerekse politik argümanların var olduğu konusunda hemfikirim. Ancak burada söz konusu olan, daha önce yaptığım sınıflamaya göre ikinci tip sivil itaatsizlik için sözünü ettiğimiz olayın merkezinde bulunan özel türden ahlaki argümanlar değildir. Söz konusu olan, çoğunluğun kendi çıkarlarını ön plana alırken saygı göstermek ve dikkate almakla yükümlü olduğu başkalarının haklarını hiçe sayarak gücünü kötüye kullanması durumunda geçerli olan argüman değildir. Eğer öyleyse, burada çoğunluğa karşı girişilen sivil itaatsizlik eylemlerini samimi bir şekilde, anayasal yapıda örtük olarak var olan hukuksal ilkelerin kabul ettirilmesi çabası olarak sunamaz ve çoğunluğu kendi çıkarları nedeniyle sorumluluklarını görmezden gelmekle suçlayamayız. Bu ilke sorununun ötesinde, sivil itaatsizlik eylemlerini çoğunluğun aklını başına getirmek için ikna stratejileri olarak sunma çabasında bir sorunla daha karşılaşıyoruz. İkinci tip sivil itaatsizlikte olduğu gibi, bu formda da pragmatik argümanların büyük önem taşımaları gerekiyor ve bu nedenle sivil itaatsizlik eylemlerinin gerçekten ne ölçüde ikna edici olduğunu düşünmemiz gerekir. Eğer benim sandığım gibi, yeni atom füzelerin yerleştirilmesine karşı en ikna edici itirazlar ki, böyle bir şey karşı tarafın tezlerinin hatalı mantığının, yanlış varsayımlarının, atılan yanlış adımlarının ayrıntılı bir analizini gerektirir. Sadece hükümetin kararlarını alırken dayandığı politikanın etkileri konusundaki karmaşık savlara yönelikse, karşımızdakileri tezlerimizin güçlülüğüne inandırmak için yapılan politik gösteriler ve trafik engellemeleri çok zayıf kalmaktadırlar. Eğer bu doğruysa, şimdi sivil itaatsizliğin bu biçimini destekleyenlerin samimi bir şekilde bu eylemlerin karşıtları iknayı hedeflemediğini kabul etmeleri gerekiyor. Bu eylemler çok önemli. Trajik bir hata olarak görülen bir politikanın bedelini yükseltmeyi amaçlıyorlar. Böylece bu insanların benim zor olarak nitelendirdiğim soruya, yani tutarlı bir sivil itaatsizlik teorisinin bu tür bir itaatsizliği haklı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna cevap vermeleri gerekmektedir. Atom politikasının varsayılan tehlikeleriyle sıradan hükümet kararlarının tehlikeleri arasındaki açık farklılığa rağmen benzer bir durumu incelemek yararlı olabilir. İknayı hedeflemeyen sivil itaatsizlik, başka bir kötü hükümet politikasına, örneğin kötü iktisat politikasına yönelik olsa haklı gösterilebilir mi? ABD ve İngiliz hükümetleri günümüzde hem kısa hem de uzun vadede genel kamusal çıkarlara karşı olduğuna inandığım için ahmakça olduğunu düşündüğüm iktisat politikaları izliyorlar. Burada misafir olduğum için hali hazırdaki hükümetinizin iktisat politikasına ilişkin bir değerlendirme yapmayacağım. Bu iktisat politikasının sivil itaatsizliğin ikinci biçimi bağlamında değindiğim şekilde de haksız olduğu birçok neden gösterilerek kanıtlanabilir. Bu politika tümüyle çoğunluğun çıkarlarına hizmet için güdülse bile yine de azınlık haklarını ihlal etmektedir. Ancak bu iddiayı bir kenara bırakıp sadece çoğunluğun desteğiyle izlenen bu iktisat politikasının çoğunluğun kendi çıkarlarına bile uygun olmadığını savunsaydık, çoğunluk monetaristlerin argümanlarıyla körleştirilmiş olabilir. Bu, argümanımız güvensizlik ve zorluklar yaratarak, yani bedeli yükselterek, hala bu politikanın en iyisi politika olduğuna inanan çoğunluğu, bu politikadan vazgeçmeye zorlama yolunda bir sivil itaatsizlik anlayışını haklı gösterebilir miydi? Profesör Habermas'ın ilginç vurgularının birçoğunun böylesi bir karşılaştırmayı etkisiz kılacağı düşünülebilir. Özellikle de onun, hayati önemdeki kararların salt ya da sınırlı bir çoğunluğun desteğiyle alınmasının kararın meşruiyetini zedeleyeceği şeklindeki saptaması üzerinde durmak gerekir. Bu ilkeye dayanarak füzelerin konumlandırılmasına karşı argümanlara dayanmayan bir sivil itaatsizliği haklı gösterebilir miyiz? Bunun güç olduğu bellidir. Çünkü aynı ilkeye dayanarak hükümetin füzeleri yerleştirmeme yolunda alacağı bir karara da karşı çıkılabilir. Bu da füzeleri kabul etme kararı gibi bir karardır ve hatta verili koşullarda bırakın Profesör Habermas'ın talep ettiği ezici çoğunluğu, salt çoğunluğu bile bulamayacak bir karardır. Kısacası güncel çatışma, benim düşünceme göre Habermas'ın prensibinin amaca uygunluğunu şüpheye düşürecek biçimde simetriktir. Elbette füzelerin konumlandırılması politikasına karşı çıkanlar, bunun düzeltilemeyecek zararlara yol açacağına, çünkü füzelerin varlığının toplumun varoluşunu tehlikeye düşüreceğine inanmaktadırlar. Ama bu karşı taraftaki insanların, ki bunların sayılarının biraz daha fazla olduğunu kabul edebiliriz, füzelerin yerleştirilmesine karşı verilecek bir karar konusunda düşündüklerinin aynısıdır. Bunlar böyle bir kararın nükleer savaş olasılığını artıracağına ve toplumun varoluşunu tehlikeye düşüreceğine inanıyorlar. Bu durumda bence istemeyerek de olsa söylemem gerekiyor, Habermas'ın analizi hükümetin bir meşruiyet ilkesini ihlal ettiğini göstermiyor ve eğer böyleyse ikna hedefi olmayan sivil itaatsizliği haklı göstermek için bu ilkeye dayanamayız. Bu tanıtlamayı şu anda çok da tatmin edici olmayan bir noktada kesmek zorundayım. Hali hazırdaki tartışmalarda üzerinde düşündüğümüz sivil itaatsizlik tipi üçüncü form olabilir ve burada da karşıtını ikna etmek diye bir sorunu olmayan bir itaatsizlik söz konusu edilebilir. Ancak bu Habermas'ın Rawls'tan aktardığı tanıma uymuyor. Bu form, çoğunluğun en iyi diye düşündüğü bir politikayı uygularken ödeyeceği bedeli yükseltmeyi amaçlıyor. Elbette bu tespit, bu tür sivil itaatsizlik biçiminin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Politik etiğin karmaşık sorunlarıyla ilgili bir konuda öyle basit ve mekanik bir tarzda yüzeysel sonuçlara varamayız. Benim düşünceme göre, yaptığımız tartışmalarda hala bu tür sivil itaatsizlik konusunda işe yarar bir sivil itaatsizlik teorisinin temel unsurlarından olabilecek bir tez öne sürülemedi. 4. Şimdiye kadar bir sivil itaatsizlik teorisinde dikkate alınması gereken iki temel sorundan biri üzerine konuştum. Politik bir kararın ilkesel olarak yanlış olduğuna inanan bireyler, bu inançlarının gereği olarak nasıl davranmalıdırlar? İkinci soruya ilişkin yorumlarımı çok daha kısa tutmak zorundayım. Hükümetler bu insanların davranışlarına nasıl tepki göstermeliler? Bu noktada şu iki yanlışı yapmamaya dikkat etmeliyiz. Birincisi, sivil itaatsizlik eylemlerinin cezalandırılmasında ısrarlı olan bir hükümetin, küçümsenmeleri ve cezalandırılmaları gereken malum kötü insanlardan oluştuğu fikrinden hareket etmemeliyiz. İkinci olarak, eylemlerinin haklılığı inancıyla yola çıkarak, bilinçli biçimde yasayı ihlal eden insanların cezalandırılmamaları gerektiğini varsaymak biçiminde bir karşı yanlışlığa düşmemeliyiz. Burada bir mantık çelişkisi yoktur ve hatta birçok durumda insanların cezalandırılmaları oldukça anlamlıdır. Bunu onların konumunda bizim de aynı şeyleri yapacağımıza ya da yapmamız gerekmesine rağmen söylüyorum. Bunlar iki vahim yanlıştır. Ancak daha vahim olan üçüncü bir yanlış daha vardır. Sivil itaatsizlik güdüsüyle yasayı ihlal eden birey cezalandırılmamalıdır. Herhangi bir nedenle, hatta kişisel çıkar ya da haysiyetsiz bir amaçla yasayı ihlal eden bireyin de mutlaka cezalandırılması gerekmez. Profesör Habermas konuyla ilgili şu ilke konusunda endişelerini ifade etti. Yasa yasadır ve uygulanması gerekir. Ama hukukçular, hatta oldukça tutucu hukukçular bile nadiren bu ilkeye göre hareket ediyorlar. Çünkü bunlarda her tür yasa ihlalini cezalandıran hiçbir ülkenin, hele de hiçbir medeni ülkenin olmadığını biliyorlar. Adli yargılamada bir takdir hakkının varlığı, modern hukuk teorisinin asli unsurlarından biridir. Bu ceza kovuşturmasından vazgeçilmesini gerektiren çok sayıda nedenin olabileceği birçok suç için geçerlidir. Benim düşünceme göre yararcılık oldukça kısır bir genel hukuk teorisidir. Ama gene de adil cezalandırma için harika bir zorunlu ön koşul koyuyor. Uzun vadede toplumu iyileştirmeye katkıda bulunmayacaksa birey cezalandırılmamalıdır. Bu elbette ki birini cezalandırmak için yeterli ön koşul değildir. Ama bu gerekli bir ön koşuldur ve takibat kararını birçok durumda engelleyecek bir kriter oluşturur. Örneğin Mutlangen polisinin sivil itaatsizlik eylemlerini görmezlikten gelmesi doğru bir karardı. Fakat yararcılık kriterini cezalandırmak için zorunlu bir ön koşul olarak kabul edersek zor bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir cezalandırmanın insanları benzer eylemler yapmaktan alıkoyacağı ve böylelikle toplumun geneli için yaşamı daha barışçı ve yararlı hale getireceği varsayılırsa, hükümetin sivil itaatsizlik güdüsüyle davranan birini cezalandırma hakkı var mıdır? Böyle bir yaklaşım birçoğuna seçmecilik gibi gözükebilir. Ancak bir kez ilk soruyu, adaletsizliğinden emin olduğu için bireyin yasayı ihlal ederek doğruyu yaptığı biçiminde yanıtladıysak, bunu savcı ve hakimlerin de ceza takibatı konusunda karar verirken dikkate alabilecekleri ya da almaları gereken bir neden olarak, hatta bunu yararcılık kriterinin geçerli olabileceği durumlarda bile yapmalarını kabul etmemek bana tutarsız gözüküyor. Yani bu çok rahatlıkla ceza seviyesini düşük tutmanın bir gerekçesi olabilir, olmalıdır da. İki sorumuzun, yani insanların inançlarına uygun biçimde ne yapmaları ve hükümetin bunların eylemleri karşısında nasıl davranması gerektiği sorularının birbirinden bağımsız olduklarını vurgulamıştım. Ama bu sorular o kadar da birbirinden bağımsız değiller ve burası tam da bu soruların karşılıklı bağımlılıklarının en açık görülebildiği noktadır. Tedbir olarak eklemem gerekir ki, ben kişinin hakkında soruşturma açılıp açılmamasında ve nasıl cezalandırılması gerektiği konusunda karar verilirken, sadece kişinin eylem güdüsünün dikkate alınması gerektiğini savunuyorum. Ama konuyla ilgili önemli olan, korkutma başta olmak üzere, başka şeyler de vardır. Bu yüzden inançları doğrultusunda eyleme geçen insanların hiçbir zaman cezalandırılmamaları gerektiğini söylemek, belirttiğim gibi aşırıya kaçmak olur. İki noktaya daha değinmek istiyorum. Birincisi, biraz önce değindiğim sorunun muhatabı açısından tartışılması. Sivil itaatsizlik eylemlerine girişen kişiler cezalandırılmaya çaba göstermeli, hatta cezalandırılmayı talep etmeli midirler? Benim konuyla ilgili düşüncem çok basit. Ben Sokrates'in cezasız sivil itaatsizliğin tam olmadığı, eyleyici kişi teslim olup, ben topluluğumuzun yasasını ihlal ettim, beni cezalandırın demediği sürece sivil itaatsizliğin gerçek olmadığı yolundaki görüşüne katılmıyorum. Bu bakış açısının cazibesini, dramatik çekiciliğini görüyorum. Ama bu bana yanlış ve muğlak geliyor. Bu yaklaşım birinci olarak sivil itaatsizliğin ilk biçimi için geçerli olamaz. Köle avcılarına yardım etmeyi ya da kendi düşüncesine göre gayri ahlaki bir savaşta yer almayı istemediği için askere gitmeyi reddeden birey, amacına en iyi şekilde eylemi saklı kalırsa ve hiçbir zaman açığa çıkmazsa ulaşır. Diğer iki tipte cezalandırılma, bazen araçsal değerinden dolayı planın bir parçası olabilir. Belki birey, stratejisi yukarıda değinilen ikna etmeme yöntemi olduğu için cezalandırılmayı isteyebilir. Böyle bir durumda kişi toplumu kendisinin gayri ahlaki bulduğu politikayı uygulamasının tek yolunun onun gibi düşünen insanları hapse atmak olduğunu kavramaya zorlamak istiyordur. Böyle bir durumda söz konusu kişinin cezalandırılmayı istemesi anlaşılır bir şeydir. Ama bu araçsal yaklaşımı cezalandırılma isteği yolunda ahlaki ya da kavramsal genel bir taleple karıştırmamalıyız. Eğer bir sivil itaatsizlik eylemi amacına cezasız ulaşabiliyorsa, bu tüm taraflar için en iyisidir. Sonuç olarak belirtilmesi gereken bir şey de, şimdiye kadar sivil itaatsizlik eylemlerini, yasa ihlalleri varsayımı çerçevesinde tartışmış olmamızdır. Ancak ilerici bir açıdan yaklaşırsak, belki de bunun böyle olmadığını göreceğiz. Profesör Habermas ve diğer konuşmacılar, yasallık ve meşruiyet arasındaki belirsizliği vurgulayıp, burada iki karşıt tasarımın söz konusu olabileceği ihtimaline dikkat çektiler. Anayasaları soyut politik hakları da yasal haklar olarak değerlendiren Amerika ve Almanya'da ister istemez yasa nedir sorusu ortaya çıkacaktır. Birkaç yıl önce ABD Anayasası'nın eğer doğru anlaşılırsa o dönem genel olarak yasa ihlali olarak algılanan eylemleri anayasaya uygun olarak kabul edebileceğini iddia etmiştim. Benzer argümanların burada da ortaya çıkması beni şaşırtmaz ve bu ülkenin Anayasa Mahkemesi hakimlerinin bu noktayı dikkate aldıklarını biliyorum. Ama hukuk teorisinde sıkça göz ardı edilmiş olan bir ayrıma dikkat etmezsek,